Aurora'nın İncileri, Nermin Bezmen.
Ayrım 38.
Babasının kim olduğunu sormamda mahsur var mı? Çok uzakta dedim sadece. Kendi başına mı büyüteceksin? Sesindeki bana olan kızgın ve kırgın ifadenin yerine endişe ve kabul etmezlik almıştı. Babası dönene kadar evet. Birden Ezra'nın yanımda olmasını o kadar şiddetle arzu ettim ki yokluğu gözlerime yaş getirdi. Nazir yine bir acı içinde olduğumu anlamış olmalıydı. Aurora'yı sardığım koluma yavaşça elini dokundurdu. Gözlerinin parmaklarımda dolaştığını gördüm ama fark etmemiş gibi davrandım. Bebeğim güzel yüzünde bana kavuşmuş olmaktan duyduğu keyif yine kuşlar gibi sesler çıkarmaya başlamıştı. Bu kadar güzel bir bebek hiç görmemiştim dedi sevecen bir sesle. Teşekkür ederim, ben de öyle düşünüyorum. Parmak uçlarını nazik ve çekingen bir dokunuşla kızımın minicik ellerinde gezdirirken sordu. İsmi ne? Bebeğimin sapsarı saç tellerine, ela gözlerine, bembeyaz tenine hayranlıkla bakarken tebessümle mırıldandım. Aurora. Aurora. Ses tonu inanamazlıkla aldığı keyif arasında dalgalanmıştı. Evet, bu da benim Aurora'm. Işığım, renklerim, hayatım, her şeyim. Babasını seviyor musun? Gözlerimde tekrar yaşlar titredi. Başımı bebeğimden kaldırıp Nazir'in yüzüne baktım. Ve hayretle onun buğulanan gözlerinde de aynı dalgalanmaları gördüm. Onu ne kadar üzeceğimi bilmeme rağmen, aksini söylemenin yanlış ve Ezra'ya haksızlık olacağına inanıyordum. Evet, ya o seni? Ezra'nın aşkını fark etmemek için inatlaştığım zamanı hatırladım. Evet, ama ben çok geç fark ettim. Sesinde pişmanlık duyuyorum. Evet dedim Aurora'yı tekrar yatağına yatırırken. Ama belki de geç buluşmamız gerekiyordu sadece. Cibinliği örtüp yatak odasından çıktım. Nazir koridorda kolumdan tutup durdurdu ve kelimelerinin üzerine basarak konuştu. Ben seni Londra'da gördüğüm günden beri bekliyorum. Aynen 2 sene evvel plazanın odasında onu yalnız bırakıp çıkarken izlediğim bakışlardı gözlerindeki. Kalbindeki yarım kalmış aşkın kırıklığı, göz bebeklerinde bıçak çizikleri gibi okunuyordu yine. Avucunu yanağıma koydu. Gözlerimi kapatıp yutkundum. Sen benim, ben senin kaderiyiz Tanrıçam. Ve sen kabul edene kadar da bunu hatırlatmaya devam edeceğim. Onun elini tutup yüzümden uzaklaştırdım. Lütfen dedim. Lütfen Nazir, hayatımı olduğundan daha fazla zorlaştırma. Salona yürüdüm. Arkamdan geldi ve sokak kapısına ilerlemeye devam etti. Onu geçirmek üzere olmaktan dolayı rahatlamıştım. Kapıyı açmadan dönüp durdu. Düşünceli ve mutsuzdu. Sonra sesinde şüphe götürmeyen bir tonla sordu. Ezra mı? Yalan söylemeye niyetlenmiş olsam dahi mümkün değildi. Zira hiç beklemediğim bir anda ve çok ani yakalanmıştım. Yanaklarım kızarmış olmalıydı. Nasıl? Çenemi okşarken acı bir tebessümle gülümsedi. Hatırlarsın Tanrıçam. Tutkulu bir aşığa tüm bilgiler açılır. Sonra aniden beni kolları arasına aldı. Ama itirafıma bile gerek kalmadan saçlarımın arasına bir öpücük kondurup geri çekildi. Bana hüzün dolu gözlerle baktı. Kendini neden hep acıya yönlendiriyorsun? Neden sana sunulmuş kaderi sahiplenip hayatına devam etmiyorsun? Yaşadığımız her şey kaderimiz. Ve yaşayacakların. Bizim birbirimize ait olmamız gibi, karım olman gibi. Bunu bir gün fark edeceksin, umarım çok geç olmaz. Bana bir zamanlar, seni çok sevebilirim, sana deli gibi aşık olabilirim ama şu an zaten çok sevdiğim ve aşık olduğum bir kocam var demiştin. Ama Nesim'den sonra da aşkını bana saklayamadın demek. Kapıyı açtı ve dışarı çıktığında ekledi. Ne zaman bir şeye ihtiyacın olursa bana nasıl ulaşacağını biliyorsun. Çok teşekkür ederim. Kızına Aurora ismini verdiğin için. En azından beni her gün hatırlamaya devam edeceksin böylece. Bir iki adım atmıştı ki durdu, yüzünü bana çevirdi. Biliyorsun, o bizim kızımız olabilirdi. Tekrar dönüp arkasına bakmadan ilerledi ve koridorun köşesinde gözden yok oldu. Onun plazadaki gecede, kiminle olursan ol, sen hep bana aitsin. Bunu bilerek seni bırakıyorum dediğini hatırladım. İşte bir kez daha beni seçimimle bırakmıştı ve hala kaderimizin bizi bir gün bir araya getireceğine inanıyordu. Arkasından sahip olduklarım, kaybettiklerim ve yeniden sahiplendiklerim arasında kaybolmuş gibi kaldım bir müddet. Sonra içeri girip hayattaki en büyük servetim minik Aurora'ma döndüm. Nazir'in ayrılmasından kısa bir süre sonra Celeste günlük ziyareti için geldiğinde halimden bir şeylerin olduğunu fark etmekte gecikmedi. Söylediğimde bu ziyaretin arkadaşlığın ötesinde bir ilişkiden kaynaklandığını hemen anlamıştı. Hiçbir centilmen genç bir kadının evine habersiz ve o yalnız başınayken böyle ulu orta gitmez küçüğüm. Bence kendini sana arkadaştan daha yakın hissediyor. Beni doğduğum günden beri tanıyan mürebbiyeme bu yakınlığın sebebini anlatmak zorundaydım. Ve Londra'da müzede karşılaşmamızla başlayan tesadüflerin beni nasıl New York'ta da takip ettiğini, Nazir'in bu tesadüflerde ve Aurora'nın incilerinin hikayesinde kaderimizi nasıl birleştirdiğini, çılgın cesaretimin yaşattığı özel anları atlayarak ona anlattım. Celeste bu masal aşkından etkilenmişe benziyordu. Belki de dedi, belki de kaderi görenlerdendir. Celeste o kadar ciddi ve düşünceliydi ki dilimin ucuna gelen itiraz sözcüklerini yuttum. O gece uyku tutmadı. Aurora da benim elektriğimi almış gibi devamlı mızıklanıyordu. Onu yatağından alıp yanıma yatırdım. Doğduğundan beri olmadığınca huzursuzdu. Karnı tok olmasına rağmen ancak meme verdiğim zaman sustu ve henüz sütü dolmamış göğsümle bir müddet oyalandıktan sonra uykuya daldı ve dudakları kapanıp benden ayrıldı. Ona doğru dönüp kolumu başımın altına aldım. Masum güzelliğini seyrederken kafamdaki endişeli, tehlikeli tüm düşünceleri def ettim ve uykuya daldım. Ertesi sabah Chandra elinde fiyonklanmış çok şık bir paketle geldi. Paketi fiyonga iliştirilmiş mektupla beraber bana uzatırken sadece sahibimden dedi ve her zamanki selamını verip benim bir şey dememi beklemeden gitti. Elimdeki ağır paketle şaşkın kalmıştım. Nazir genellikle aşağıda kalır ve benden bir cevap beklerdi. Kapıyı kapatıp yatak odasına geçtim. Az önce banyosunu yaptırmış olduğum Aurora, üzerindeki havluyu açmış, pencereden giren güneş ışığının ılık temasından mutlu, yine kuş cıvıltıları çıkarıyordu. Yanına oturup önce Nazir'in zarfını açtım. Seher tanrıçam, bu her zaman sana aitti. Kendin hak etmediğini söylemiş olsan dahi, benim için bunun tek sahibi sensin. Üzerinde seyrettim ve hiç unutmadım. Sanki seninle bütünleşip canlanmış ve dillenmişlerdi. Sen istemesen de sana aitler. Benim çocuğumu doğuracak kadının bunu hak ettiğini söylemiştin o gece. Ben de sana o kadın sensin ama kendin henüz bilmiyorsun demiştim. Şimdi de aynı şeyi söylüyorum. Bizim birleşmemiz kaderimizde var. Sen sadece bunu geciktiriyorsun ama bir gün gerçekleşecek. Ben o güne kadar sabırla bekleyeceğim. Bunu lütfen kendin için değilse bile minik Aurora için kabul et. Sevgili babaannemin adını yaşatacak o güzelliğe armağanım olsun. Bana hayatında yer açana dek tanrıçam her zaman senin. Fiyongu açarken içinden ne çıkacağını bilmeme rağmen Nazir'in bu jestinden son derece duygulanmıştım. Paketi çözdüğümde ipek kumaşa sarılı fil dişi kutu karşıma çıktı ve anısı beni Mayıs 1914'ün o gecesine plazanın süitine taşıdı. Kutunun kapağını kaldırdığımda Aurora'nın 4. sıra muhteşem inci kolyesi karşımdaydı. O gece kısa bir süre için taktığım ve iade ettiğim kolyeyi kaldırıp kızıma gösterdim. Aurora elimde pırıltılarla sallanan incilere doğru keyifle çırpındı. "Bu senin bebeğim," dedim. "Seninle beraber bu kolyenin mutsuz kaderini değiştireceğiz." Yaşadığım onca şeyden sonra hala kadere meydan okumamam gerektiğini öğrenememiştim. İlk sahibinin trajik ölümünden yıllar ve yıllar sonra o gün, Aurora'nın incileri, anneannemin hediyesi olan diğer 3 sırasıyla ilk kez bir araya gelmişti. Ertesi gün öğleye doğru çalan telefon, uzun zamandır ertelediğim bir sohbetin artık zamanı geldiğinin de habercisiydi. Arayan Janine Stein'di. Palm Beach'ten dönmüşlerdi ve ertesi gün öğle yemeğinde beni evlerine bekliyordu. Telefonda sesi, gösterdiği yakınlık ve sevgi tezahüratı her zamankinden farklı değildi. Ezra'nın sözleştiğimiz üzere onlara hiçbir şey anlatmamış olduğunu tahmin ediyordum. Ondan hala bir haber almış değildim. Fransa'da neredeyse her gün yeni bir cephe açılıyor ve yeni birlikler yola çıkıyordu. Bana bir haber gelmesinden ziyade sağ olması için dua ediyordum. Aslında onun yokluğunu ve haberlerini benim gibi büyük bir özlemle bekleyen annesiyle paylaşacak olmak fikrinden memnun olmuştum ve artık New York'a döndüklerine göre bebeğimi onlardan daha fazla saklamam mümkün olmayacaktı. Ertesi gün Aurora'yı Celeste'e teslim edip Stein'ların Park Caddesi'ndeki evine gittiğimde kapıyı bizzat açan Janine beni özlemle bağrına bastı. Bu zarif, sıcak tabiatlı kadını çok seviyordum. Ama ona az sonra oğlundan bir çocuğum olduğunu söylediğim zaman nasıl bir tavır takınacağını bilemiyordum. Bana olan sevgisi bu haberle sona erebilirdi. Musevi olmayan, hele oğullarıyla evlilik bağı bile bulunmayan dul bir kadının torunlarını doğurmuş olması sanırım çok memnun edici gelmeyecekti. Onu ne kadar severlerse sevsinler, böylesine bir bağı kabul etmekte zorlanacaklarından emindim. Ama yaşanacak şey yaşanıyordu ve söylenmesi gerekenin de söylenmesi lazımdı. Onlardan hiçbir beklentim yoktu. Ama hoşnut da olsalar, nahoş da bulsalar, olanları bilmek haklarıydı. Janine beni kendi okuma odasında ağırladı. Yemek için pencere önüne yuvarlak küçük bir İngiliz masası kurulmuştu. "Böyle daha samimi olur diye düşündüm," dedi bana yer gösterirken. Masanın bir kenarında üst üste birkaç mektup duruyordu. Zarfların üzerindeki Ezra'nın el yazısını hemen tanıdım ve yüreğim hopladı. Yanaklarımın kızardığını hissettim. "İyi misin tatlım?" diye sordu Janine, soğuk beyaz şarabı buzlu kovada getiren personeline tamam işareti yaparken. "İyiyim," dedim, "sadece biraz sıcak geldi." "Şimdi bu buz gibi şarap bizi serinletir." Masadaki kuşkonmazdan servis yaparken devam etti. "Seni çok iyi gördüm tatlım. Her zaman çok güzeldin ama sanki şu geçen aylar sana ayrı bir güzellik katmış." Sonra tatlı, kinayeli bir gülüşle bana doğru eğilerek gözlerimin içine baktı. Yoksa yeni bir aşk mı? Bir an için yüreğimi ağzımda hissettim. Biliyor olabilir miydi? Bilse beni bu kadar sıcak karşılayabilir miydi? Din farkı, evli olmamam hiç mi umurunda olmazdı? Tamamen kayıptım. Suskun ve düşünceli tavrım onu cesaretlendirmiş olmalıydı. Elindeki servis kaşığını bırakıp çenemin altından tuttu. "Evet, evet, yeni bir aşk. Tanrım, nihayet. Oh, prenses, inan, senin o güzel gözlerinin hüznüne dayanamıyordum. Kalbim ağlıyordu. Sırf benim mi, hepimizin? Hele Ezra'nın. Benim tatlı oğlum, sanırım deli divaneydi senin için. Ama zaten deli olduğunu ispat etti, değil mi?" Janine'in yüz ifadesi birden üzüntüyle sarılmıştı. Elimi eli üzerine koyup onu teselli etmeye çalıştım. "Dönecek Janine, eminim çok yakında bize dönecek." konuyu değiştirmek isteğiyle masanın üzerindeki mektupları işaret ettim. Bana okumak istediğiniz haberler mi var? Zarfları eline alırken yeniden o güler yüzlü ifadesine kavuşmuştu. Bana tabağımı gösterdi. Evet, bunları sana da okumak istiyorum ama lütfen sen yemeye başla ben okurken. Kuşkonmazların üzerine sos beyarnez akıtırken aslında aklım Jenny'nin mektuplarda bana sürpriz olacak bazı şeyler okuyup okumayacağındaydı. İlk birkaç satırdan sonra ellerimi çenemin altında kavuşturup onu dinlemeye başladım. Dinlerken annesinin sesinde ve yüzünde sanki Ezra'yı duymaya ve görmeye başlamıştım. Bir sevgili, bir eş olarak nasıl ve ne kadar özlem duyulabildiğini biliyordum ama bir annenin tehlike içindeki evladına hasretinin nasıl bir acıyı barındırdığını şimdi Janine Stein'i izlerken anlıyordum. Birden yıllardır anne ve babamın da benim için çok benzer olmasa da neredeyse böylesine derin acılar çekmiş olduğunu ilk kez bu kadar anlayarak hissettim. Savaşın ortasında mahsur kaldıkları yabancı ülkelerden haberleri gelmeyen dayım ve eniştelerim için üzülen anneannemin neden felç geçirdiğini şimdi daha iyi anlayabiliyordum. Birden bütün zamanlar, bütün yaşlar ve üzüntüler bende yaşamaya başlamıştı sanki. Kendimi dünyaya, içinde olduğum ve sevdiğim insanların üzüntülerine karşı çaresiz ve zavallı hissetmiştim. Ezra mektubunda geride bıraktığı sevdiklerine olan özleminden bahsetmekteydi. Janine Stein'in gözleri dolu doluydu. Ben zaten ağlamak için bahane arıyordum. O satırlarda ne kadar büyük bir yerim olduğunu biliyordum. Her mektubunda özellikle bana selam yazması beni iyiden iyiye hassaslaştırmıştı. Janine son mektuptan başını kaldırdığında yaşlı gözlerimiz karşılaştı. Sempatiyle birbirimize doğru uzandık ve ellerimiz sıkı sıkı birleşti. "Ah tatlım," dedi Janine. "Rusya'daki yakınlarım için ağlarken daha oğlumu özlemenin ne demek olduğunu bilmiyordum. Oysa şimdi..." Mektuplar bitmiş, masanın kenarında yeniden üst üste dizilmişlerdi. Artık sırrımı Janine Stein'le paylaşmanın zamanı geldiğine inanıyordum. "Ezra'yı ben de çok özlüyorum," dedim, neredeyse mırıldanarak ve kendimi daha fazla tutamadım. Kontrolüm dışında hıçkırıklara boğulmuştum. Janine telaşla yerinden kalkarak beni omuzlarımdan kavradı ve bir eliyle saçlarımı, yanaklarımı okşayarak konuştu. "Ah tatlım, senin bir derdin var. Prenses, bana anlatmak ister misin?" Hıçkırıklarımı kontrol etmeye çalışarak konuştum. "Evet, size anlatmak istediğim bir konu var." Janine beni kolumdan tutup kaldırdı ve beraberce az ilerideki oturma köşesine doğru yürüdük. "Gel canım, gel şöyle rahat otur. Sana bir kadeh daha şarap getireyim, rahatlarsın." Masadaki içkime dahi dokunmadığımı fark etmemiş olmalıydı. Süt verdiğim için dikkat ettiğimi nereden bilecekti? "Anlat canım, seni dinliyorum. Ah, kabahat bizde. Çok uzun zamandır seni burada yalnız bıraktık. Ezra o kadar tembih etmişti göz kulak olun diye. Hadi anlat canım, dinliyorum." Son bir cesaret toplamak için şarabımdan bir yudum aldım. Ben hıçkırıklarımın dinmesini, Janine Stein sabırla ona söyleyeceklerimi bekliyordu.
Ayrım sonu.